Ustam ve Ben, Elif Şafak, 42. Ayrım. Cihan bunları dinledikçe kıskançlığı bileniyordu. Bu arada ders vermeye devam ediyor, talebelerinin başarılarında teselli buluyordu. Bilhassa bir tanesinden pek memnundu. İsmi İsa olan bu oğlan ileride yetenekli bir mimar olacaktı. Geceleri döşeğinde asla inşa edilmeyecek binalar tasarlıyordu Cihan. Bunlardan biri, yaban hayvanlarının serbestçe dolaştıkları, İnsanların camlarla kaplı bir dehlizin içinde yürüyerek kendilerini tehlikeye atmadan bunları seyredebildikleri bir bahçeydi. Bu arada çotanın 3 tırnağı daha düştü. Mantar olmalıydı. Cihan zavallı abeye çatmaktan vazgeçti. Fil yaşlanmıştı ve kabul etmeye razı olmasa da Cihan da öyle. Bir ay sonra yeni bir camiye başlanacağı ve kendisinin de başkalfı olarak atandığına dair bir mektup geçti eline. Maaş olarak mebzul bir miktar ödenecekti. Davud'un ona ne kadar güvendiğinin emaresiydi bu. O hasetten yanıp kavrulurken arkadaşı onu şereflendirmişti. Cihan Davud ile görüşmekten daha fazla kaçamazdı. Bir mektup yazarak teşekkür etti, ziyaretine gelmek için izin istedi. Davud cevaben onu vefadaki evine davet etti. Hıtırlı bahçesi göz alabildiğine uzanan köşkü bulmak zor olmadı. Ne de olsa ahalinin dilinden düşmüyordu. Davud'un yeni evi, bir uşak misafiri bahçe kapısında karşıladı. Geniş ve aydınlık bir odaya aldı. Yalnız kalınca etrafına bakındı Cihan. Sedef kakma bir dolap ve eş sehpalar, işlemeli minderlerle bir divan. Altın yaldızlı şamdanlar, insanın üstüne basmaya kıyamayacağı şahane bir acem halısı, ve ortada pirinçten bir maltız vardı. Derin bir sessizlik hakimdi eve. Ne harem tarafından bir ses geliyordu ne de yoldan geçen bir arabanın tıngırtısı. Sanki martıların çığlıkları bile ulaşmıyordu buraya. Davud'un karısının bu değişikliklere ve üstüne gelen kumalara ne dediğini merak etti. Bu bunlara kafa yorarken bir başka uşak gelip efendisinin Cihan'ı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Davud şişmanlamıştı. Sırtında gök mavisi kaftan, başında koca sarık, kısa kesilmiş yuvarlak sakalıyla neşeli görünüyordu. Duruyordu, elinde tuttuğu kuş tüyüyle az evvel bir şeyler imzalamıştı besbelli. 4 çırak vardı yanında, benzer şekilde giyinmiş, ellerini önlerinde birleştirmiş, başlarını eğmiş halde. İkisi bir yanında, ikisi diğer yanında duruyorlardı. Cihan'ı görünce gülümseyerek ayağa kalktı Davud. Nihayet kavuştuk. Cihan daha düne kadar arkadaşı, bir ara yoldaşı, şimdi ise ustası olan adamı nasıl selamlayacağını bilemedi. Tam öne eğilecekti ki Davud elini onun omzuna koydu. Bu odanın dışında senin üstün olabilirim ama içeride arkadaşız. Sağ olasın, daha evvel gelemedim, kusuruma bakma dedi Cihan. Mühim değil, şimdi buradasın işte dedi Davud. Yusuf'un şehirden ayrıldığını anlattı Cihan hiçbir ayrıntıya girmeden. Demek sadece 2 kaldı diye mırıldandı Davud. Ne? 4 idik, senle ben kaldık. Sinan'ın varisleri biziz. Birbirimizi kollamamız gerek. Ustamızın mirasına sahip çıkmalıyız. Siyah bir hizmetkar şerbet dolu bir tepsiyle içeri girdi. Bir fısıltı kadar sessizce tepsiyi sehpanın üzerine bıraktı. Odanın diğer tarafındaki acemi gençler hiç kıpırdamadan öylece dikiliyorlardı. Haydi buyur dedi Davud, misafirine oturması için işaret ederek. Karanfilli gül şerbeti harikaydı. İçine konan buzlar Bursa'dan getirilmişti. Zengin evlerine has bir imtiyaz. Davud lafa girdi. Yapacak o kadar çok iş var ki baş edemiyorum valla. Zevcelerim şikayet ediyor. Ser mimar olacaksın ama evin etrafındaki parmaklıkları tamir etmekten acizsin diyorlar. Arka bahçedeki parmaklık çürüdü, hala ilgilenemedim. Cihan anlayışla gülümsedi. Senin gibi namuslu birine ihtiyacım var. Sağ kolum olmanı isterim. Cihan bunu kabul ederse ders vermeyi bırakmak zorunda kalacağını fark etti, talebelerini düşündü. Tereddüdü yüzünden okunmuş olmalı ki ne oldu diye sordu Davud. Benden emir almak zor mu geliyor? Olur mu öyle şey dedi Cihan. Ama ikisi de bu lafta bir doğruluk payı olduğunu biliyordu. O halde tartışacak bir şey yok demektir dedi Davud ellerini çırparak. Yapmayı istediklerinden bahsetti. Anadolu düzlüklerini kasıp kavuran Celali isyanları yüzünden inşaat malzemesi getirmek güçleşmişti. Artık kimse devasa Selahattin camileri sipariş etmiyordu. Cihat ganimetleri yoksa hiçbir hükümdar böyle masraflı inşaatlara girişemezdi. Payitahta mimarinin gelişmesi için evvela hazine dolu olmalıydı. Anlayacağın ustamız vakitlice öldü dedi Davut durgun bir sesle. Şayet bugün yaşasa yüreği burkulurdu. Beraber çalışmak istedikleri zanaat erbabı, dülgerler, duvarcılar, senktıraşlar, çiniciler hakkında konuştular. Eski günlerden dem vurdular. Derken bir ulak mektup getirdi. Görünüşe bakılırsa mühimdi. Davut masasına oturdu. Çırakları iki yanındaydı. Onun ne kadar meşgul olduğunu gören Cihan ayaklandı. Gitme dedi Davut. Başını hukkasından kaldırmadan. Yemeğe kal. Rahatsız etmek istemem. Yok yahu ısrar ediyorum dedi Davut. Yapacak işi olmayan Cihan pencerenin yanında durup bir balıkçı teknesini seyretti. Derken köşedeki kütüphaneye yürüdü. Parmaklarını ciltlerin sırtlarında gezdirdi. Şu Luther Nam rahibin yazdığı Türklerle Harbe Dair adlı kitap ile Elliot Nam İngiliz'in kendi kralına ithaf ettiği Valinin Kitapları adlı eseri gördü orada. Macar kralı Matyas'ın kütüphanesinden gelen risaleleri buldu ve işte Dante'nin La Divina Commedia'sı da oradaydı. Sahaf Simeon'un Cihan'a hediye ettiği, Cihan'ın da defalarca okuduktan sonra ustasına verdiği kitap. Titreyen ellerle çekip aldığı sayfalarını karıştırdı, hiç şüphesi yoktu. Onun cildiydi bu besbelli. Üstad Sinan'ın kitaplarını devralmıştı Davut. Bir oğlan geldi, mumları yaktı, Cihan'ın gölgesi duvarda büyüdü. Vitruvius'un De Architecture'ını gördü o sırada. Uzanıp aldı. Buda'dan İstanbul'a seyahat etmiş olan kitabı. Elinde tuttu bir süre, onu yerine koyarken rafın arka tarafında buruşmuş bir tomar kağıt olduğunu fark etti. Açar açmaz tanıdı Selimiye Camii'nin taslağını. Caminin ihtişamı karşısında eskisinden de büyük bir hayranlık hissetti. Resme baktıkça daha açık renk mürekkeple yapılmış bir takım işaretler çarptı gözüne. Sanki taslak tamamlandıktan sonra birisi üzerinde çalışmış, inşaatın muhtelif kısımlarını gözden geçirmişti. Bu işaretleri ustasının yapmış olduğuna kanaat getirdi. Cihan'ın gözleri kağıdın kıyısını taradı. 15 Zilhicce 980. O günlerde neler yaptıklarını hatırlamaya çalıştıysa da hiçbir şey gelmedi aklına. Ardından mırıltılar yükseldi. İşini bitiren Davut çıraklarına emirler yağdırıyordu. Cihan Tomar'ı aceleyle aldığı yere bıraktı ve arkadaşına katıldı. Yemekte işkembe çorbası vardı. Arkasından dana etli pilav, kuzu yahnisi, sülün, etli börek ve koca bir tabak dolusu, Cihan'ın ne olduğunu bilmediği bir et. Bak bu şahane bir lezzet dedi Davut. Nedir ki diye sordu Cihan. Karaca, dün avlandı. Şeker gibi eriyor ağızda dedi Davut. Meğer hayvan ne kadar hızlı ölürse, tadı o kadar güzel olurmuş. Korku lezzeti bozuyormuş. Bizimki hiç korkmamış, başına ne geldiğini anlamamış garip. Yıllar evvel ormanda Sultan Süleyman'ı beklerken gördüğü geyiği hatırladı Cihan. Kabalık etmemek için bir lokma yemeye zorladı kendini. Çiğnemeye çalıştıysa da et ağzında topak oldu, midesi kasıldı. Nihayet yutabildiğinde ava gittiğini bilmiyordum dedi. Cihan'ın rahatsızlığını hisseden Davut tabağı kenara koydu. Ben değil be Hintli, öyle şeylere vaktim mi var? Yüreğim dayanmaz zaten. Ayrılma vakti gelince Davut misafirini kapıya kadar uğurladı. Arkasından yükselen bir koku çarptı Cihan'ın burnuna. Yapraksı, baygın ve aşina olduğu bir raiha. Fakat öyle çabuk dağıldı ki gecenin esintisinde bunu daha evvel nerede, ne zaman koklamış olduğunu hatırlayamadı. Yeni başlayan inşaattan vakit buldukça çotanın yanına koşuyordu Cihan. Taslaklarını alıp ahıra gidiyor ve diğer terbiyecilerin gülerek taht dedikleri bir saman balyasının üstüne oturarak çizim yapıyordu. Çota dalgın dalgın onu seyrediyordu. Ama Cihan mahlukun kendisini gördüğünden emin değildi. Zaten hiçbir zaman iyi olmayan gözleri iyice kötülemişti. Zavallı abe elinden geleni yapıyordu. Cihan'dan korktuğu için değil, beyaz file olan sevgisinden. Fakat tüm gayretlerine rağmen çota düzelmedi. Kalan üç dişinden birini daha kaybetti. Artık ne ısırabiliyor ne çiğneyebiliyordu. Ne kadar zayıfladığını anlamak için Karaköy limanında denizcilerin kullandığı kantarlarla tartmaya gerek yoktu. Durup dururken uyuyakalıyor, dengesini kaybedip oraya buraya çarpıyordu. Su içerken, yıkanırken ya da bahçede dolanırken hareketleri yavaşlıyor, kafası önüne düşüyordu. Bunu böyle çaresiz ve şaşkın görmek Cihan'ın ağrına gidiyordu. Birkaç kez hayvanı kemirmeye bayıldığı ıhlamur ağacına hasretle bakarken yakalamıştı. Yemeklerini ezip toz haline getiriyor, sonra da bunu suyla karıştırarak bir huni vasıtasıyla ağzından içeri döküyorlardı. Hiç değilse midesine besin gidiyordu. Bir daha kaçmaya kalkışmadı. Esasında gün be gün hareketsizleşti, havuza kadar yürümeyi bile reddediyordu. Abe pisliklerini kürekle temizliyor, teknesini yıkıyor, sütle besliyordu ama beyaz fil mum gibi eriyordu. Çota'ya endişelenmekten uyumakta zorlanıyordu Cihan. İşte yine böyle uykusuz bir gece yatağında dönerken, ustasının vasiyetnamesi takıldı aklına. Sinan'ın kendisinden ya da filden hiç bahsetmemiş olduğuna inanamıyordu. Onun bildiği ustası bunca yıl kendisiyle bu kadar yakın çalışmış iki varlığa mutlaka bir şey bırakırdı. Kim bilir belki de Sinan bırakmıştı ama kimse bunu Cihan'a söyleme zahmetine girmemişti. Düşündükçe bu ihtimal akla yakın geldi. Şayet üstadın çota için son bir arzusu varsa bunu bir an evvel öğrenmeliydi. Zira filin yakında öleceğine şüphesi yoktu. Bu niyetle kalkıp Babüs Sade ağasına gitti. Üstad Sinan'ın vasiyetnamesini soracaktım. Siz gördünüz mü? Adam sürme çekilmiş mavi gözlerini kıstı. Neden bana soruyorsun? Tanıdığım en kudretli saray memurusunuz ondan. Kaşlarını çatladım. Gördüm, evet. Cihan'ın yüzü aydınlanıverdi. Çotanın bahsi geçiyor muydu? Şimdi sen sorunca hatırladım. File kıymetli bir haşa bırakmıştı. Unutmayayım da göndereyim. Allah razı olsun, dedi Cihan. Demek gerçekten Sinan filden bahsetmişti. Peki ya ben? Sana da kitaplarını bıraktı. O halde Davut neden bahsetmedi acaba? Üstadın kütüphanesini onun evinde gördüm. O kitaplar benim mi yani? Amma sorarsın be mübarek, nereden bileyim? Bunlar farklıdır herhalde, dedi hadım sabırsızca. Haşa ile kitapları göndermelerini söylerim. Hadi git artık. Cihan başını salladı ama içine sinmeyen bir şeyler vardı. Ertesi gün Cihan, abeyi bir taşa oturmuş ağlar buldu. Mahluk, dedi oğlan, cümlesini havada asılı bırakarak. Cihan usulca ahıra girdi. Çatlaklardan içeri güneş ışınları süzülüyor, tozlar havada uçuşuyordu. Çota bir başınaydı, güçlükle nefes alıyordu. Cihan hortumunu avuçlarıyla ovaladı, su içirmeye çalıştı ama fil istemedi. Kızıl kahve gözlerini terbiyecisine dikti. Cihan o güne dek kat ettikleri yolların izlerini gördü o gözlerde. 40'ı aşkın sene evvel, bitkinlikten perişan bir halde beyaz filin gemiden çıkartılışını hatırladı. Ne çok badire atlatmışlardı beraber. Affet, dedi Cihan, sana daha iyi bakamadım. O gün çotanın yanından ayrılmadı, hayvanın tek düze kalp atışlarını dinleyerek uyuyakaldığında saat gece yarısını geçmişti. Sabah bir ağaç kakanı şifreli bir haber vericisine tık tıklamasıyla uyandı, aharın içi sessizdi. Fil hareket etmeden yatıyordu, vücudu şişmişti. Sanki uyurken yel hortumundan içeri dolmuş ve bir balon gibi onu şişirmişti. Şanına yaraşır bir cenaze olmalı, dedi Cihan gördüğü herkese. Abeyle beraber hayvanı yıkayıp ilaçladılar. Nurbanu'nun oğlu tahta varana dek Sultan Selim'in cesedini nasıl bozulmadan sakladığını hatırlayan Cihan, buz kalıpları buldurttu, beyhude bir çabaydı. Fil fazla büyük, buzlar yetersizdi. Gene de çotanın heybetine yakışır bir merasim tertip edilene kadar cesedi saklamaya karar verdi. Ancak mesele Babüs Sade ağasının kulağına gitti. Karanfil Kamil Ağa, keder ve delilik de dahil her şeyden mesul zat sıfatıyla hayvanat bahçesine geldi. Şimdi de merasim diye tutturmuşsun. Çota, Hint Şahı'nın Sultan Süleyman'a hediyesiydi. Böyle fil gelmedi buralara, gelmez dedi Cihan. Alt tarafı bir hayvan dedi Karanfil Kamil Ağa. Fevkalade bir hayvan. İtiraz edilmeye alışkın olmayan Hadım Ağa, öfkelenmekten ziyade şaşırmış gibiydi. Bu kadar zevzeklik kâfi dedi. Vedanı et, Fransız sefiri alacak mahluku. Ya, ne için? Teşrih edecekmiş. Müsaade istedi, aldı. Karnına yumruk yemiş gibi irkildi Cihan. Kesip açacak mı yani? Asla. Sultanın emridir, sana laf düşmez. Peki ama, Cihan cümlesini bitiremedi. Peki ama sultan biliyor mu bunun alelade bir hayvan olmadığını? Bu soru ruhunun en derin köşelerinde yankılandı. Keşke Üstad Sinan hayatta olsaydı, o bilirdi ne yapılacağını, nasıl konuşulacağını. Aynı gün çotanın çelenklerle süslenmiş bedeni, beş öküz tarafından çekilen bir arabaya yüklendi. Bu vaziyette İstanbul sokaklarında son kez dolaştı koca fil. İnsanlar şaşkınlıkla baktılar, üzüntüden ziyade ilginç bir ana tanıklık etmenin merak ve keyfi vardı yüzlerinde. Kimileri işi gücü bırakıp arabanın peşine takıldı. Cihan alayın başında gidiyor, donuk gözlerle ileriye bakıyor, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Kurbanlık kuzuyu kasaba teslim eder gibi filin cansız bedenini sefire teslim etti. Döner dönmez soluğu Karanfil Kamil Ağa'nın yanında aldı. İtaatsizliğin cezası büyüktü ama umurunda değildi. Canı o kadar yanıyordu ki. Ustamın beyaz file hediye ettiği haşa nerede? Hani bari ölüsünün üstünü örteyim. Vermezseniz şuradan şuraya gitmem. Hem ben bu vasiyetnameyi görmek isterim. Görene kadar da susmayacağım. Umurumda değil ne ceza biçtiğiniz. Karanfil Kamil Ağa'nın göz bebeklerinde garip bir pırıltı yandı söndü. Yastasın diye ses çıkarmıyorum, üzerine varmıyorum. Git benden haber bekle dedi boğuk bir sesle. Seninle bir konuşmamız lazım. Ertesi gün Cihan, Babüssade Ağa'sının huzuruna çağrıldı. Aklına ilk gelen adamın ona beter bir ceza vereceğiydi. Olsun varsın ne gam. Daha evvel hiç bilmediği bir fütursuzluk gelmişti üstüne. Ağa'nın odasına alındığında gönülsüzce eğildi ve gözlerini mermer zemine dikerek bekledi. Kaldır kafanı. Emir bir kırbaç gibi şaklamıştı havada. Söylenini yaptı Cihan. Ve Topkapı Sarayı'na geldiği, gelip de o unutulmaz sopayı yediği günden beri ilk kez Babüssade Ağa'sının gözlerinin içine baktı. Koyu maviydi gözleri bugün. Deve dikeni renginde. Yıllardır seni izlerim. Kimselere benzemezsin. Hemen yükseldin. Başka hiçbir terbiyeci senin yaptıklarını yapamadı. Hem filbaz oldun hem mimar kalfası. Ama seni tutmam bundan değil. Niye takdir ederim biliyor musun? Cihan kayıtsızca bekledi. Adamın kendisini takdir ettiğinden haberi yoktu. Her devşirme çeliğe su verir gibi şekillenir. Sen de bizden birisin. Fakat hata yaptığın bir husus var. Ne biliyor musun? Bilemedim dedi Cihan. Fazla muhabbet. Kelime dilinde nahoş bir tat bırakmış gibi aşağı kıvrıldı ağzının kenarları. Şehirde bir sürü çırak var, yüzlerce. Ustalarına hürmet eder hepsi, sense sevdin. Fille de aynı şey. Senin işin ona bakmaktı, karnını tok, sırtını pek tutman yeterliydi. Tutup sevdin hayvanı. Bilerek yaptığın bir şey değil, kendiliğinden olur. Beni dinle. Kimseyi fazla sevme dedi Hadım Ağa. Madem ustan gitti, fil de yok. Seni ben kollayacağım gayrı. Bana sadık kalırsan mağlup olmazsın. Harpte değilim ki galibiyet arayayım dedi Cihan. Bu çıkışı işitmezden geldi Hadım Ağa. Sana yardım edeceğim diyorum. Evvela şu gerginlikten kurtulalım. Gamın, kederin temizlendiği bir yer var. Oraya götüreyim, hüzünler hamamı deriz adına. Cihan gözlerini kırpıştırdı. Bu ismi bir yerlerden hatırlıyordu ama öylesilik bir hatıraydı ki. Bir başkasının hayatından alınmış gibiydi. Oraya gidip unuturuz her şeyi, anlıyor musun? Anlamasa da başıyla tasdik etti Cihan. Âlâ, hadi git hazırlan, bu gece seni oraya götüreceğim. 42. ayrımın sonu sayfa 412, devamı 43. ayrımda.